Ayrım 13, sayfa 157. Her zaman silah konuşmaz. Şerket Edim'in hikayesi, olağanüstü hallerde, halktan sivrilen bütün sergerdelerde görüldüğü gibi, er geç beliren bir kabına sığamazlığın hikayesidir. Bu tipler hemen bütün ihtilallerde türerler. Çünkü ihtilallerin şartları, halk denilen denizi karıştırırlar, sular bulanır. Suların dibinden suların yüzüne, evvelce bilinmeyen unsurlar, şahıslar çıkar. Bunlar, kanunların, kaidelerin, toplum hiyerarşisinin çerçevelerini parçalarlar. Her biri kendine göre bir mahrek çizer ve bu mahrek etrafında kendi peklerini toplarlar. Silah her şey demek olduğu böyle zamanlarda bunlar silahları ile bazen hatta efsaneler yaratırlar. Şöhretleri memleket ufuklarını kaplar. O zaman benlik ve sorumsuzluk bunların başlarını döndürür. Ama bunların en büyük düşmanları da gene kendileri, yani benlik ve sorumsuzluktan kuvvet alan aşırı kendilerine inanışlarıdır. İşte o zaman bunlar havada ve yalnız kalmaya başlarlar. Başlamasını bilmişlerdir ama durmasını, çekilmesini bilmezler. İsterler ki her zaman silah konuşsun ve zannederler ki her zaman silah konuşabilir. Halbuki onlar talihlerinin kendi şan ve şereflerini çizdiği sınırı aştıkça ayaklarının altındaki toprak da kaymaya başlar. İşte bu sonun başlangıcıdır. Yani tek gözlü ve gözü de tepesinin üstünde denilen talih devi, ayaklarının altında kaynaşan kalabalıktan gelişi güzel seçtiği ve yükseklere kaldırdığı talihliyi artık beğenmez ve birden o yükseklerden atar. Bu hikaye Çerkes Ethem içinde aynen böyle gelişti. Halkın içinden sivrildi. İnsanları ve bölgelere hükmetti. Mücadeleler yaptı, başarılar kazandı. Gerçek liderlerle at başı gitti, diz dize oturdu. Ama olağanüstü şartların sivrilttiği her halktan gelen sergerde gibi benlik ve sorumsuzluk onun da başını döndürdü. İki de kötü nasihatçısı vardı, ağabeyleri. Ağabeylerinden Reşit Bey'e Mustafa Kemal, Ethem Bey'in hizmetlerini takdir ediyoruz ama o 1500-1800 kişiden fazla bir kuvvetin üstünde devamlı idare tesis edemez. Ordu kadrosunda genel kumandaya tabi olmalıdır dediği zaman Reşit Bey, odaları, duvarları gümbürdederek yumruklarını masaya vurdu. Benim kardeşlerim kahramanlardır, hiç kimsenin kumandasına giremezler. Hülasa bu insanlar gelirler ama gitmesini bilmezler. Mustafa Kemal ve hele İsmet Bey ile Çerkes Ethem arasında çatışmalar uzun sürdü. Çok tehlikeli olabilecek haller atlatıldı. Ankara'da Çerkes Ethem bir defasında azılı silah şörlerini arkasına alıp birden kapıları merdivenleri tutarak Mustafa Kemal'in odasına bile daldı. Niçin? Eskişehir'de aynı şey hem de en beklenilmeyen bir saatte cephe karargahında İsmet Bey'in de başına geldi. Her ikisinde de gerçek kumandan, şımartılmış süvari çavuşunu, soğukkanlılıkları, kumandanlık vekarı ve üstün otoriteyle yendiler. Ama her şey olabilirdi. Hatta Çerkes Ethem hatıralarında Eskişehir'de silahlarını alıp istasyona koştuğu zaman Mustafa Kemal'i elinden nasıl kaçırdığını en ağır sözlerle anlatır. Çerkes Ethem'in hatıraları Dünya Gazetesi'nde yayınlanmıştır ama aslıyla arada bazı farklar vardır. Bazı cümleler çıkarılmıştır. Ekim 1920 sonunda gerginlik en son hadde varmıştı. İp kopmak üzereydi ve artık kopmalıydı. Ethem Garp cephesini artık fiilen tanımamaktadır. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile resen muhabere eder. Hatta kendi yerine bir takım binbaşılar, yüzbaşılar bile Büyük Millet Meclisi'ne telgraf çekecek hale gelirler. Mustafa Kemal son dakikaya kadar alttan alır, işi düzeltmeye çalışır. Hatta Ethem'in kardeşi Tevfik Bey'e 29-30 Kasım tarihi ile ve Büyük Millet Meclisi reisi imzasıyla yazdığı telgrafta bile Nutuk sayfa 322 1927 baskısı. 2-3 günden beri doğrudan doğruya tarafı acizaneme göndermekte olduğunuz raporlar şeklinde yüzyılımından fazla mütevazi hitaplarda bulunur. Halbuki bu raporlar Ethem Karargahı'nın GAP cephesi kumandanına göndermesi gereken günlük raporlardır. Nihayet dram sonuna erer. Artık perde kapanacaktır. Daha 4 Ekim'de ve GAP cephesinde bir toplantı yapılıp işe bir çare aranacaktır. Mustafa Kemal yanına Çerkes Ethem'i de alarak Ankara'dan Eskişehir'e hareket eder. Fakat Ethem paşaya da haber vermeden Eskişehir'den ayrılmış, kuvvetlerini başına gitmiştir. Mustafa Kemal bu durumu toplantı masasında ve Ethem'i beklerken öğrenir. Peki Ethem Bey nerede diye sorduğu zaman Reşit Bey paşaya en küstah bir tavırla şu cevabı verir. Ethem Bey bu dakikada kuvvetlerinin başındadır. Ama karargah vakit kazanmak zorundadır. Gene bir takım aracılık tertiplerine gidilir. Reşit Bey hususi trenle Kütahya'ya gönderilir. Ama arkasından artık kararlara varılır. Mustafa Kemal de Reşit Bey'e artık vaziyeti hatırlatır. Bu dakikaya kadar sizinle eski bir arkadaşın sıfatıyla ve sizin lehinizde bir neticeye erişmek için görüşüyordum. Bu dakikada bu vaziyetim artık sona ermiştir. Şimdi karşınızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve hükümetinin reisi bulunmaktadır. Devlet reisi sıfatıyla da GAP cephesi kumandanına halin icabını tatbik etmekte salahiyetini kullanmasını emrediyorum. Çerkes Etim'in Denizli cephesinde bulunan Demirci Mehmet Efe ile de bazı şüpheli münasebetlere giriştiği öğrenilmiş ve Demirci Efe de bazı hareketlere girişmiş olduğundan 15-16 Ekim'de onun kuvvetleri de tasfiye edilmişti. Cephe kumandanı Albay İsmet Bey'e gelince onun kararı da artık kesindir. Mahiyetimde bulunan kumandanlardan ve herhangi biri bana itaatsizlik etmiş olabilir. Ben onu terbiye ve tedibe muktedirim. Bu hususta kimseye karşı aczimi itiraf etmiş ve hiç kimsenin bana ait olan bu vazifenin daha kolay yapılmasında delaletin rica etmiş değilim. Reşit Bey, kardeşi Ethem'in de felaketinde amil olan hoyrat ve ölçüsüz bir adamdı. Gerçi asker ve mebustu fakat karıştığı olaylar içinde ölçülerini tamamıyla kaybetti. Yunus Nadi'nin Çerkes Ethem isimli eserinde bahsedilen bir sahne hem onun bu vasıfsızlığı hem de Mustafa Kemal'in katlanmak, tahammül etmek zorunda kaldığı çileler bakımından çok aydınlatıcıdır. Çerkes Ethem'in durumu dolayısıyla Ankara'da hükümet konağında icra vekilleri heyetinin toplandığı salonda 20-30 kişinin iştirakiyle bir toplantı yapıldı. Durum görüşüldü. Anlaşmazlığın iyi şekilde çözülmesi için çareler arandı. İcra vekilleri ile Büyük Millet Meclisi'nin bir kısım azalarından mürekkep olan ve Çerkes Reşit Bey'in de hazır bulunduğu bu toplantıya Mustafa Kemal Paşa başkanlık ediyordu. En çok konuşanlardan biri Reşit Bey'di. Bir defasında Reşit Bey, "Hala muntazam ordular yapmak gibi hülyalar peşinde misiniz? Hala bu erkanı harp beylerle mi gavuru kovacağınızı zannediyorsunuz?" Gene orada bir defasında da şöyle konuştu. "Bu Anadolu harekatına iştirak ettiğimizi hata etmişiz. Bu yüzden bizim yüz binlerce liralık çiftliklerimiz düşman tarafında kaldı. Benim ne zorum vardı ki geleyim buralarda, sonunda bu hale getirecek işler için uğraşıp durayım. Zaten vatan ne kelimedir ki? Vatan namına bana İran'da birdir, Turan'da. Ben nerede olsa pekala oturabilir ve yaşayabilirim. Paşa, paşa, daha açık söyleyeyim. Ben Venizelos'la da pekala diz dize oturabilirim. Mustafa Kemal'in verdiği karşılık şudur." Reşit Bey, bu sözlerinizi teessürünüzün fazlalığından ileri gelmiş adetmek bile onların ağırlığını ve çirkinliğini hafifletmez. Biz karşımızda Venizelos'ta diz dize oturabilecek kabiliyette kimse farz ve kabul etmiyoruz. Böyle manasız ve abes sözleri bırakalım da asıl maksada gelelim. Hülasa Ethem gittikçe azıtır. Hatta arada padişaha da bir yataklanma telgrafı çeker. Mustafa Kemal ise 24 Kasım'da Kütahya'ya Ethem'in yanına ve Celal Bey'in Bayar Başkanlığında bir aracı ve nasihatçı heyette gönderir. Tam o sırada Ethem, milli kuvvetleri saldırmak için kuvvetlerini Kütahya'da toplamaktadır. Mustafa Kemal bunu Ankara'dan haber alır. İsmet, Refet ve Fahrettin Paşa'nın dikkatlerini çeker. Vaziyeti Celal Bey'den, Bayar, da sorar. Celal Bey'in cevabı ise başka türlüdür. "Müsterih olunuz. Suyu tefehhümü, anlaşmazlığı icap ettiren hiçbir şey yoktur. Heyetin müşterek imzayla ve 26-27 Kasım'daki telgrafları daha da oyalayıcıdır. Hatta Ethem'e para verilmesi ve Fahrettin Bey'le Rafet Bey paşaların cepheden uzaklaştırmaları tavsiye edilir. Halbuki Garp Cephesi kuvvetleri ile Ethem artık harp halindedir. 29 Kasım 1920'de Kütahya alınmıştır. 5 Ocak'ta Gediz'e girilir. Ethem'in hemen bütün kuvvetleri dağılır ve 3 kardeş 50-60 kişilik taraftarları ile Yunanlılara iltihak ederler. 6 Ocak 1920'de ise Yunanlıların yeni taarruzu başlar. Şimdi bu taarruza ve onun davet ettiği İnönü muharebelerini geçerken İsmet Bey'in Ethem'e çektiği 31-12-1920 tarihli telgrafından bir cümleyi vererek bahsi kapamak yerinde olacaktır. Kumanda ve siyasi mücadele hayatında sırası geldiği zaman çekilmesini bilen adam, memlekete az bir zamanda yeniden hizmet ve fikirlerini yürütebilecek bir vaziyete girer. Sanıyorum ki bu cümlede yalnız Çerkes Ethem hadisesine değil, kumanda ve siyaset adamları için daha geniş ufuklara ışık tutan bir mana var. Meydan muharebeleri başlıyor. Askerlik ve kumandanlık sanatının en büyük oyunu meydan muharebeleridir. Çünkü meydan muharebelerinde yalnız silahlar karşılaşmaz. Kumanda adamının zekası, iradesi, olayları ve gelişmeleri kapsama gücü, ön sezisi, görüş ve karar kudreti, hülasa bir insanın bir anda bir arada harekete getirebileceği en üstün vasıflarda hep beraber işler. 6. Bir karar ve irade işi. İnönü muharebeleri elbette ki netice harpleri değildi. Bunlara Batı Anadolu'da muntazam ordu hareketlerinin ancak başlangıcı denilebilir. Çünkü İnönü çatışmasına kadar olan askeri savaşlarımız tek kumanda altına alınmış merkezi bir kurmay idaresinde yönetilen cephe hareketleri olmadı. Zaten Yunanlıların İzmir'e çıkışı ve 15-30 Mayıs arasında Menderes, Salihli Akhisar Ayvalık hattına yayılışı ciddi mukavemet görmeyen bir istilaydı. Çünkü böyle bir mukavemeti düzenleyecek bir merkez olmadığı gibi bu hareketlere girişecek birlikler de yoktu. Mevcut askeri birlikler kadro halindeydi. Yunanlıların 22 Haziran 1920'de başlayan taarruzu da daha önce değindiğimiz gibi aslında zayıf askeri kalıntılarla bir Kuvayi Milliye perdesine karşı yapılmış ve bu perde parçalanmıştı. Üçüncü taarruz 6 Ocak 1921'de başladı. Bu taarruzdan önce de Bursa cephesi hareketli bir durumdaydı. Yunanlıların Bursa İnegöl'ü arasındaki Aksu hattında kuvvetli birlikleri vardı. Bursa Yenişehir tarafında da harekete hazırdılar. Nihayet 6 Ocak 1921'de hem Uşak cephesinden hem İnegöl üzerinden taarruz başladı. Halbuki o tarih Kütahya'da Çerkesetem ailesinin en civcivli günleriydi. Hatta bir aralık Çerkesetem karşısındaki kuvvetleri sürerek Kütahya'nın kenar mahallelerine kadar geldi. Yunan taarruzu beklendiği halde İsmet Bey kuvvetlerinin mühim kısmını Kütahya'ya bu eteme karşı göndermişti. İnönü cephesinden Kütahya'ya yürütülen ve sonra orada vaziyet biraz emniyet altına alınınca gene İnönü önlerine sürülen bu kıtaların vasıtasızlık, teçhizatsızlık, yetersizlik içindeki çetin yolculukların hikayesi ve düşmanın saldıracağını bile bile bu hareketlere karar vermek mecburiyetinde kalan Gap cephesi kumandanının durumu milli mücadelenin her zaman incelenmeye değer bir konusunu teşkil etmelidir. Bu öyle bir karar ve uygulama işidir ki belki harekete geçen kuvvetlerin sayısı bakımından değil ama bu karar ve uygulamanın şartları ve mahiyeti bakımından cidden önemlidir. Bu hareketlere iştirak eden Rahmi Amak'ın Gap Cephesi Nasıl Kuruldu eserinden şu satırları verelim. Gap cephesi kıtaları 5 günden beri uzun yürüyüşlerle çok yorgun düşmüşlerdi. Mevsim kıştı. Askerin çoğunun kaputları yoktu. Öksürüyorlardı. Erat cılızdı. Hayvanlar ayakta yürürken uyuyorlar ve düşüyorlardı. Yollar kötü ve çamurdu. 80 kilometrelik bir yürüyüş yaptıktan sonra 9-10 Ocak gecesi trenle Alayunt istasyonundan Eskişehir'e sevk edilen 2. Tümen 4 günden beri uykusuzdu. Kaldı ki bu 80 kilometrelik yürüyüşten önce de uzun yürüyüşler yapmıştı. 4 saatlik kısa bir tren yolculuğundan sonra trenden inip yeniden yürüyüşe geçtiler ve mevzilere koştular. İnönü muharebeleri hakkında ve burada tafsilatıyla işlemesine bir tabi imkan olmayan malzeme ve hatıralara inildikçe daha kuvvetli şu kanıya varıyorum ki İnönü muharebeleri her şeyden önce bir irade ve karar işidir. Ve bu muharebelerin hikayesi Albay İsmet Bey'in hatırasına sıkı sıkıya bağlıdır. Gene öyle sanıyorum ki İsmet Bey o günlerde şahsını, talihini ve kaderini terazinin gözüne olduğu gibi attı. Çünkü Millet Meclisi'nin o devredeki ruh halini düşünmeliyiz. Meclisin İsmet Bey'e karşı açık itimatsızlığı, İsmet Bey'i savunurken Mustafa Kemal'in kendi şahsını ve otoritesini bir daha geriye alınamayacak kadar kesin ve tam olarak ortaya attığı bir gerçektir. Meclis çoğunluğunun Çerkesetem'e güvenişi, o günlerde ve mecliste hatta bazı ordu subayları arasındaki Çerkesetem hayranlığına ait belgeler ve belirtiler çoktur. Biraz önce eserine değindiğimiz Kurmay Rahmi Apak, Gap Cephesi Nasıl Kuruldu eserinde ve kendisinden ayrıca dinlediğim daha başka bilgileri de doğrulayan şu kaydı verir. Artık Eskişehir sokaklarında bile açıktan açığa subaylığın ve mecburi askerlik hizmetinin kaldırılması hakkında aklı eren veya ermeyen herkes bağırıp duruyordu. Herkes çetecilik aleyhindeki harekat muvaffak olmayacak, etem ve kardeşleri kazanacak diye politika yapmak yoluna sapmıştı. Çeteciliğin kaldırılması, yani Demirci Efe ile o zaman gerek cephede, gerekse Ankara'da büyük bir prestij sahibi olan ve meclisin büyük bir ekseriyetinin taraftar olduğu Çerkesetem'in teşkilatının tasfiyesi hoş görülmüyordu. Ve ona karşı olan çatışmaları tasvip etmeyişi bilinen bir şeydir. O sırada Gap Cephesi Kurmay Başyaveri bulunan Şükrü Bey'den Sökmen Süer, sonra Mebuz, Vekil. Gap cephesi karargahının o zamanki ruh halini aksettiren çok ilgi çekici hatıralar dinlemişimdir. Şükrü Bey vazifesi dolayısıyla o zaman İsmet Bey'in son kararından önceki saatlerde Eskişehir'de İsmet Bey ile Ankara'da Mustafa Kemal arasında son ve mahrem bir temas ve istişareye Anadolu Bozkırı'nda ve soğuk bir gecede geçen bir Terezina yolculuğu ile aracılık etmiştir. Mustafa Kemal her şeye rağmen Ethem'in seyyar kuvvetlerinin bir tümen şeklinde Gap cephesinde alınabilmesi imkanlarını düşünüyordu. Bu düşünce ve muharebelere vazifesi icabı vakıf olan Şükrü Bey'in İsmet Bey'den getirdiği son ve direnici raporuna karşı Mustafa Kemal'in şifahi cevabı şudur. Gap cephesi kumandandır. Karar kendisine aittir. Kurmay Başyaver Şükrü Bey bu cevabı derhal ve gene açıkta geçen bir kış yolculuğu ile Eskişehir'e ulaştırır. Eğer İnönü muharebeleri başarıya ulaşmasaydı öyle sanıyorum ki artık İsmet Bey yoktu. Ama yalnız o kadar mı? Elbette hayır. Hülasa İnönü Muharebeleri doğurdu fakat eğer kazanılmasaydı doğurabileceği sonuçlar bakımından milli mücadelenin çok önemli bir dönüm noktasıdır. 1. İnönü Muharebesi. Şimdi kısaca İnönü Muharebelerinin gelişmesini de özetleyelim. Yunanlıların 6 Ocak 1921'de hem Uşak hem Bursa istikametinde saldırıya geçtiğini kaydetmiştik. İsmet Bey kuvvetlerinin mühim kısmını Kütahya'ya Ethem üzerine sevk ettiği için İnegöl cephesinde ancak 24. Tümen'in az mevcutlu alayları perde hattı şeklinde yayılmıştı. Yunanlıların ilerlemesi bu sebeple kolay oldu. Düşman aradaki sahaları ve Aho Dağı'nı işgal ederek 9 Ocak'ta İnönü mevzilerine çattı. Fakat burada ilk defa karşı hücumlarla karşılaştı. 10 Ocak'ta savaşlar devam etti. Fakat bir taraftan Eskişehir Kütahya'dan, diğer taraftan Ankara'da İnönü cephesine süratle bazı kuvvetler harekete geçirildi. Ama 10 Ocak'ta İnönü cephesinin kuzey ve güney kanatları arasında bir boşluk açıldı. Düşman İnönü istasyonunun kuzeyine kadar sokulmaya muvaffak oldu. Kuzey kanadımızda gerileme oldu. Fakat cenup kanadında kuvvetlerimiz şiddetli karşı hücumlarda bulundular. Düşman çok zayiat verdi. 2 Ocak'ta ise artık daha fazla ilerleme kudretini kaybederek cepheyi terk etti ve eski mevzilerine çekildi. 1. İnönü Harbi'nin kısa hikayesi budur. Bu hareket esnasından İsmet Bey karargahını gerçi İnönü istasyondan daha güneyde İnönü köyüne çekmişse de hemen bütün hareketler içerisinde bir fiil cephe hattı içinden ayrılmamıştır. 1. İnönü Muharebesi'ne Yunanlılar 20 bin tüfekle girdiler. Türklerin azami tüfek mevcudu 6 bin idi. Yunanlılar 150, Türkler 50 makinalı tüfek kullandılar. Yunanlıların top mevcudu 50, Türklerin 28'di. Mustafa Kemal Garp cephesi kumandanını Büyük Millet Meclisi adına ve 12 Nisan tarihli bir telgrafla tebrik etti. Millet Meclisi de Albay İsmet Bey'in rütbesini milli valığa, tüm generalliğe çıkardı. İsmet Bey o günden sonra İsmet Paşa oldu. O sırada 37 yaşında bulunuyordu. İsmet Paşa bu tebrik telgrafında mukadderatımızı mutlak istiklal ile eline almış olan Büyük Millet Meclisi'ne kayıtsız ve şartsız bağlılık ve itaatten aldığı manevi ve kutsi feyz ile mukaddes topraklarımızın kurtarılışı vazifesini ifa edeceğine ordunun kat'i inancını bildirdi. 1 Mart 1920'de ise Ankara'da bizzat Millet Meclisi'nin karşısına çıkarak önemli bir konuşma yaptı. Bu konuşmasında düşmanın telaş ve hüsranını belirtmekle beraber yeni savaşlar için hazırlandığını da açıkladı. Türk ordusunun 1'e kadar düştükten sonra bugün dağlar gibi cephede yükselişini anlattı. Sözlerini bugün ordularımız cephede, murahhaslarımız Londra'dadır diye devam etti. Biraz da ordu düşmanlığı ve çetecilik taraflarına cevap olabilecek sözlerle orduyu şöyle övdü. Askerlerimiz emir dinlerler, düşmana karşı giderler, dururlar. Her manevrayı yaparlar ve emir aldıkları zaman düşman siperlerine girmek için, düşmana hücum etmek için hiçbir şeyden sakınmazlar. Omuzlarında bulunan yüklerin ağırlıklarını tamamen anlamışlardır. Hülasa 1. İnönü Harbi pek büyük ölçüde kuvvetler muharebesi olmamış fakat Türkler en az vasıtayla ve kötü şartlar içinde en verimli netice alma yolunda başarılı bir imtihan vermişlerdir. Bu hareket göstermiştir ki Bursa'nın kaybından sonra ve Temmuz-Ağustos 1920 ile 1920 sonuna kadar geçen kısa zaman içinde Erkan-ı Harbiye-i Ummiye Reisliği'nin bütün engellere rağmen muntazam bir ordu kurmak, nizamiye kuvvetlerini düzenlemek yolundaki çalışmaları iyi neticeler vermiş ve bu neticeler 1. İnönü Harbi'nde ilk meyvelerini ortaya koymuştur. Harp Tarihi Teşkilatı Dairesi, İnönü ve onu takip eden muharebelere ait resmi eser ve belgeleri henüz yayımlamamıştır. Bununla beraber İnönü muharebeleri hakkında askeri yönden kafi malzeme vardır. O sırada Garp Cephesi Hareket Müdürü bulunan Kurmay Albay Tevfik Bıyıklıoğlu Bey'in henüz yayınlanmayan tenkidi mahiyette bir incelemesi mevcuttur. Genelkurmay Harp Tarihi Encümeni Başkanlığı 1919'da yayınlanan Atatürk eserinde bu harplerin özetiyle teferruatlı vaziyet planlarını verir. Ayrıca ve tamamlayıcı diğer eserler de vardır. Bu arada bilhassa Yunan kuvvetlerinin terkibini ve hareketlerine ait ve başka kaynaklarda olmayan bilgiler Rahmi Apak'ın Garp Cephesi Nasıl Kuruldu eserinde yer almaktadır. Uşak cephesine gelince, Uşak cephesinde düşman pek geniş hareketlere girişmedi. Düşman ileri hatları Dumlupınar hattında bulunan ve Albay Refet yönetiminde olan güney cephemiz üzerinde bazı mevzi taziklerle yetindi. Bu arada Yunan kumandanlığı belki de Çerkes Ethem kuvvetleriyle başlayan kardeş kavgasını izliyor ve cephenin kendiliğinden çökeceğini sanıyordu. Ama şu da bilinmektedir ki Garp cephesi ve İsmet Paşa da bu savaşlarda takatının son haddine kadar gelinmişti. Mesela 10 Ocak akşamı Batı cephesini cephane gönderin, mağlup oluyoruz manasını taşıyan son ve kesin müracaatına karşı yola ancak 5-10 sandık mermi çıkarılabildiği halde Milli Müdafaa Vekili Fevzi Paşa'nın "Size bir tren cephane gönderdim. Elinize varıncaya kadar mukamet imkanı temin ediniz." telgrafını imzalarken gözlerinin yaşardığı da bilinmektedir. O anda Fevzi Paşa'nın içinde yaşadığı ruh ıstıraplarını değerlendirmek mümkündür. Ama şu oldu ki bu telgraf bile İnönü karargahında bir ferahlık yarattı ve mukamet ruhu arttı. Fakat bu arada 1. İnönü Harbi'nin dışarıdaki akislerine ve bilhassa İtilaf Devletleri cephesinde Yunanlıların Anadolu Harbi'ni muvaffakiyetle sona erdirebilecekleri hakkında uyanan şüpheye temas etmeliyiz. Bu hava değişmesinin neticesi olaraktır ki 1. İnönü Muharebesi'nden sonra Ankara, gerçi İstanbul hükümetiyle beraber olsa da Londra Konferansı'na çağrıldı ve orada Sadrazam Tevfik Paşa, Türkiye namına mütalaa beyan etmek hakkı milletin itimadına haiz olan Anadolu heyetinindir. Sözü Bekir Sami Bey'e, Büyük Millet Meclisi Hükümeti Harici Vekiline bırakıyorum demek dürüstlüğünde bulundu.